Ayrım 50.
Islak kumlarla ilerlerken Billy bağırdı. İşte burada tam anlamıyla Robinson Crusoe olabilirim. Hadi Robinson, yok deme, burada kalalım. Ben senin cumağın olayım. Sen ne istersen onu yaparız. Her dediğine eyvallah. Peki ya Bay Cumartesi'yi ne yapacağız? Bunu söylerken yapmacık bir üzüntüyle kumdaki taze ayak izlerini gösteriyordu. Ya vahşi bir yamyamsa? Böyle bir şey olmaz çünkü bu bir çıplak ayak değil, tenis ayakkabısı. Saxon şu karşılığı verdi. Ama o yamyam denize boğulmuş yahut yediği bir tayfunun ayakkabılarını giymiş olabilir. Billy hemen karşılığı yapıştırdı. İyi ama tayfalar tenis ayakkabısı giymezler ki. Saxon suratını astı. Ne biçim cumasın sen, dedi. Çok şey biliyorsun. Neyse, gidip paketleri getirirsen kampımızı kurarız. Hem belki yamyamın yediği kimse tayfa değil de yolculardan biri. Bir saat sonra şirin bir kamp yeri düzenlemiş bulunuyorlardı. Örtüler serilmiş, suların karaya vurmuş olduğu kupkuru tahtalar bir yana yığılmıştı. Ateşte kaynayan kahvenin neşeli sesi duyulmaya başlıyordu. Billy karaya vurmuş bir tahtayla masa gibi bir şey uydurmaya uğraşırken Saxon parmağıyla denizi gösterip seslendi. Kayaların en uzak ucunda mayo giymiş bir adam durmuş onlara bakıyordu. Rüzgarda uçuşan uzun siyah saçları vardı. Kayaları aşağı aşağı karaya yaklaşmaya başladı. Tenis ayakkabıları giymişti. Birkaç dakika sonra kumsala atladı. Onlara doğru ilerledi. Billy Saxon'un kulağına "Vay canına!" diye mırıldandı. "Herif oldukça zayıf ama kaslarına bak. Burada herkes kültür fizik mi yapıyor yoksa?" Yabancı yaklaştıkça önce göçmenleri ve eski askerlerde çok görülen bir tipi andırıyordu. Genç olmasına karşın Saxon en çok 30 yaşındadır diye düşündü. Yüzü dar, uzun, elmacık kemikleri çıkık, alnı yüksek ve kuru, burnu ince, uzundu. İnce dudakları duygusal bir mizacı belli ediyordu. Ama en ilginci gözleriydi. Hiç kimse de öyle göz görmemişti. Öylesine koyu bir griydi ki rengi esmere çalıyordu. Parlak bakışları hem cin gibi hem de dalgındı. Sanki uzayıp derinliklerini araştırmaya alışıktı. Saxon bu adamı daha önce bir yerde gördüğünü anımsar gibi olduysa da bulanık bir izlenimdi bu. Genç adam, "İyi günler," dedi. "Bu kuytu köşede keyfiniz yerinde olsa gerek. Mideden başka bir şey bulamadım. Sular daha yeteri kadar çekilmedi." Geriye kadar midye dolu bir torba attı kumun üzerine. O sırada Billy haykıracak gibi oldu ama tuttu kendini. Derin bir hayret belirdi yüzünde. "Size rastladığım için övünç duyuyorum, inanın bana," dedi. "Elinizi verin. Sizi bulunca elinizi sıkacağıma yemin etmiştim. Bakın eli." Bu noktada Billy kendi duygularının egemenliği altına girdi. Önce içinden gelen ani bir neşeyle boğulacak gibi oldu. Sonra makaraları koyuverdi. Gülmenin sonu gelmeyeceğe benziyordu. Billy'nin ellerini henüz bırakmayan yabancı şaşkın şaşkın yüzüne baktı. Baktı, sonra merakla Saxon'a döndü. Billy adamın ellerini tutup tulumba gibi yukarı aşağı sallayarak "Beni bağışlayın," dedi. "Ne yapayım, elimde değil. İnanın ki kaç kez yarı gecede uyanmış, sizi düşünüp gülmüş, sonra yeniden uyumuşumdur. Tanımadın mı Saxon? Hani bir züppe vardı ya, ta kendisi işte. 100 metre koşuda yaman bir atletsiniz siz arkadaş." Bu söz üzerine Saxon birdenbire anımsadı. Onu Roy Blancard'la görmüştü bir otomobilin yanında. Hastaydı o gün, aklı karışmıştı yine. Tanımadığı bir semtte yolunu yitirmişti ama o günden önce de görmüştü onu. "Duvarcıların Weasel Park'taki pikniğini anımsıyor musunuz?" diye sordu Billy. "Yarışı. Yarışı da anımsıyor musunuz? 1 milyon kişi arasında olsanız gene tanırım burnunuzu. Siz Timothy McManus'un bacakları arasına çomak sokan kişisiniz. Bu yaptığınız yüzünden o görünmemiş kavgaya sebep oldunuz." Yabancı da gülmeye başladı. Katıla katıla gülüyordu. Neşenin tadını çıkarmak için bir kütüğün üzerine oturdu. Biraz boşalınca, "Siz orada mıydınız?" diye sordu Billy'ye. "Demek gördünüz o sahneyi, gördünüz ha?" Saxon'a dönüp, "Siz de gördünüz mü?" diye ekledi. Saxon başıyla "Evet," dedi. Gülme krizi biraz hafifleyince Billy, "Ne olursunuz," dedi, "öğrenmek istediğim bir şey var. Niçin yaptınız o işi? Hareketinizin nedenini bilmek isterdim. O günden beri hep bunu sormuşumdur kendi kendime." Adam, "Ben de," diye karşılık verdi. "Timothy McManus'u tanımaz mıydınız?" "Yo, Daha önce hiç görmüş değildim onu. O günden sonra da hiç görmedim. Billy öğrenmek için diretti. Peki ama niye yaptınız bunu? Genç adam yine bir gülme nöbeti geçirdikten sonra kendini toparlayınca sözlerini sürdürdü. Kafamı kesseler söyleyemem nedenini. Çünkü ben de bilmiyorum. Benim bir arkadaşım var. Bilimsel, ağırbaşlı kitaplar yazar. Elektrikli vantilatörün içine yumurta atmak arzusuyla yanıp tutuşuyor. Acaba atsam ne olur diye merak eder. Belki bendeki böyle bir istekti. Son hızla önümden geçen bacakları görünce sopamı atıverdim. Başka bir şey yapmadım. İnanın Timothy McManus benden çok şaşmamıştır bu işe. Sizi yakalamadılar mı? Yakalanmışa benziyor muyum hiç? Yaşamımda öyle korkmamıştım hiç. Timothy McManus bile arkamdan yetişemezdi o gün. Sonra ne oldu acaba? Korkunç bir çıngar çıktığını duydum ama izlemek için kalamazdım orada. Billy 15 dakika çıngarı anlattı. Ancak bu iş bittikten sonra tanışmaya geldi sıra. Genç adamın adı Mark Hall'du. Karmel çamlarının ortasında küçük bir evde oturuyordu. Peki ama siz Beers's Cove yolunu nasıl buldunuz diye sordu. Yoldan geçen hiç kimse burada böyle bir yer bulunduğunu hiç aklından geçirmez. Saxon, demek buranın adı Beers's Cove öyle mi diye sordu. Bizim arkadaşlardan biri burada kamp kurup bütün bir yaz geçirmişti de onun adını taktık bu koya. Mark Hall Saxon'a döndü. Eğer izin verirseniz bir fincan kahve içerim, sonra kocanıza burasını gezdiririm. Biz bu koyla övünüyoruz. Bizden başka kimse buraya uğramaz çünkü. Kahvelerini yudumlarken Billy bir gözlemini açıkladı. Bütün bu kasları o gün gözü dönmüş sürünün önünden kaçarken geliştirmediniz sanırım. Hall bilmeceli bir karşılık verdi. Gerilimli masaj. Billy aklı başka yerdeymiş gibi dalgın dalgın. Yok canım dedi. O dediğiniz yenir mi yenmez mi? Hall gülmeye başladı. Göstereyim size. İstediğiniz kası seçin, gerin. Sonra parmaklarınızla masaj yapın. Böyle, sonra böyle. Billy kuşkulu bir tavırla, siz böyle yaparak mı elde ettiniz bu sonucu diye sordu. Genç adam küçümsedi bu sözü. Bu sonucu mu dediniz? Bütün sonucun bu kadar olduğunu mu sanıyorsunuz siz? Oo, sizin gördüğünüz bir kasa karşılık görmediğiniz daha 5 kas vardır ve ben hepsine kumanda ederim. Parmağınızı vücudumun herhangi bir kısmına koyun, göreceksiniz. Billy dediğini yaptı, parmağını sağ memesine değdirdi. Siz anatomiden anlıyorsunuz dedi Hall. Öyle bir nokta seçtiniz ki orada kas bulunmaz. Billy gülümsedi ama bu zafer gülümseyişi çok sürmedi. Hayretle açılan gözleri parmağının altından bir kasın fırladığını gördü, kası yokladı. Sertti. Hall neşeli bir sesle gerilimli masaj diye bağırdı. Deneyi istediğiniz noktada tekrarlayın. Billy parmağını hangi noktaya değdirdiyse irili ufaklı bir kas fırladı, titredi, kayboldu. Yani bu adamın tüm vücudu emir üzerine dalgalanan dizi dizi kaslardan yapılıydı. Billy hayranlıkla, hiç böyle bir şey görmüş değildim dedi. Oysa yaşamımda güzel vücutlu çıplak adam çok gördüm. Böylesini hiç görmemiştim doğrusu. Baştan aşağı adalayı bir vücudunuz var. Gerilimli masajın sonucu bu işte dostum. Doktorlar benden hayır olmadığını söylemişlerdi. Dostlarım bana hasta fare, cılız ozan falan derlerdi. Ben de kenti bırakıp Carmen'e geldim. Açık hava eğitimine ve de gerilimli masaja başladım. Yoksa Jim Hazard'ın mı yolda yaptı kaslarını? Yok, hayır. O namussuz şanslı. Onun kasları doğuştan. Bense kendim yarattım kaslarımı. Ayrılık burada. Ben bir sanat yapıtıyım, oysa bir mağarayız. Benimle gelsenize sizi şöyle bir gezdireyim. Elbiselerinizi çıkarsanız iyi edersiniz. Yalnızca ayakkabılarınız ve pantolonunuz kalsın. Yanınızda mayo varsa pantolona da gerek yok. Billy soyunmak için ağaçlar arasına gitti. Holly'nin kendi kendisine yakıştırdığı ozan sıfatı Saxon'un ilgisini çekmişti. Benim annem de şiir yazardı diye bir söz attı. Holly hiç oralı olmadı. Saxon biraz daha ileri gitti. Şiirlerinden bazıları basılmıştır. Hall önemsemeyen bir tavırla. Adı neydi diye sordu. Dayal Billy Brown. Viking ararken Altın Günler, Constance, Caballero, Little Meadow mezarları şiirlerini ve daha başkalarını yazmıştır. Koleksiyonlar tarihinde 10 tane şiiri var. Hall ilk kez olarak ilgi gösterdi. O kitap var bende. Öncülerle birlikte gelmiş olsa gerek benim dönemden önce. Eve gidince ararım kitapta onun şiircilerini. Benim ailem de öncülerdendi. Long Island'dan Panama yoluyla gelmişler. 1850'lerdi hem de. Babam doktordu ama San Francisco'da işe atılmış. Beni ve kalabalık bir aileyi besleyecek denli para kazanmıştı. Yani başkalarını soymuştu. Kuzum, siz nereye böyle? Toprak aramak için Oakland'dan ayrıldıklarını anlatınca Hall Oakland'dan kaçmalarını hoş karşıladı ama toprak konusunu pek benimsemedi. Kafasını sallayarak, "Surun ötesinde güzel yerler var," dedi. "Bütün o kanyonları gezdim ben. Sekoyası ve av hayvanı bol bir ülke. Beylik topraklarda o yörelerde bulunur. Ama orada yerleşmekte iş yok. Her şeyden uzak. Sonra oranın toprağı tarıma elverişli değil. Olsa olsa boğazlarda birkaç tarla açabilirsiniz. Hepsi o. Ben bir Meksikalı tanırım. 250 hektar toprağı var o yörede. Hepsini 1500 dolara satmaya can atar. Yani 5 dekarı 3 dolar. Demek ki bundan çok etmez. Üstelik alıcı bulamadığına göre bu kadar bile etmez bence. Toprak dediğin alış ve satış fiyatıyla ölçülür değeri." Birinin görünmesi konuşmayı sona erdirdi. Yalnız ayakkabılarıyla pantolonu kalmıştı üzerinde. Paçalarını dizden yukarısına dek sıvamıştı. Saxon, birbirlerine vücutça hiç benzemeyen iki erkeğin küçük koyunun kuzeyine doğru kayalara tırmanmalarını izledi. Önce dalgın dalgın, daha sonra ilgi ve üstelik kaygıyla baktı arkalarında. Tepeye varabilmek için Hall hemen hemen dikey gözüken duvar gibi bir kayaya tırmandırıyordu Billy'yi. Billy yavaş yavaş ilerliyor, son kerte dikkatli davranıyordu. Buna karşın iki kez kaydı. Tuttuğu çürük kaya kopmuş yere yuvarlanmıştı. Hall denizden 30 metre yükseklikte bulunan tepeye varınca dengesini hiç yitirmeden dikildi. Kayanın tepesi bıçak ağzına benziyordu. Saxon öbür yanından da aynı biçimde sarp olduğunu kestirdi. Billy, Hall'un peşinden tepeye vardığında elleri ve dizleri üzerinde çömelip kaldı. Hall yoluna devam etti. Sanki ayakları altında döşeme varmış gibi rahat yürüyordu. Billy, dört ayak üzerinde ilerlemeyi bıraktıysa da doğrulamıyor, sık sık ellerini yere koyuyordu. Zirve üstelik testere gibiydi. İki adam derin kertiklerden birinin içinde gözden kayboldular. Kaygısını yenemeyen Saxon, koyun daha az engebeli olan kuzey yamacına tırmandı. Oraya çıkmak daha kolay olduğu halde gevrek bir zeminde o denli yüksekte ve rüzgarın karşısında bulunmaktan sinirlendi. Biraz sonra iki adamın tam karşısına vardı. Onlar bir çırpıda derin bir yarığa asmışlar, yeni bir sivriye tırmanıyorlardı. Şimdi Billy daha serbest yürümekteydi ama yine de antrenörü sık sık durup onun kendisine yetişmesini bekliyordu. Yol gittikçe güçleşiyordu. Açtıkları yarıklardan birçoğu denize dek iniyordu. Gürültülü dalgalar köpüre köpüre yarıkların içerisinden geçiyordu. Bazı yerde yarık çok dar oluyordu. O zaman ayak üstü aşağıya kayıyorlar, elleri karşıki kayaya ulaşınca taşları yakalayıp bilek gücüyle kendilerini yukarı çekiyorlardı. Hall'la Billy kayalıkların ucuna varınca tepenin arkasında yok oldular. Yeniden ortaya çıktıklarında ucu dolanıp koya dönmeye başladılar. Ama o noktada yol geçit vermiyordu. Geniş bir yarığın iç yüzleri düşey olarak göğe doğru yükseliyor, dibi ise köpüren bir anaforun içine dalıyordu. Azgın sular birdenbire 3-4 metreye kabarıyor, sonra kayalar arasındaki karanlık uçuruma dökülüyordu. Hall ile Billy yarığın iç yüzünü ellerinden geldiğince tutunarak indiler, indiler, ta ki serpintilerin içine girdiler. O zaman durdular. Hall elini karşıki kayanın altına doğru uzattı. Billy'ye ilginç bir şey gösterdiğini sandı Saxon. Gördüğü olayı beklemiyordu. Azgın sular çekilir çekilmez dar bir düzlük ortaya çıktı ve tam o anda da Hall yukarıdan aşağıya atladı yarığın boşluğuna. Sonra çekilen sular köpüre köpüre geri gelirken saniye yitirmeden başka bir kayanın tepesine tırmandı. Billy yalnız kalmıştı. Ne Hall'u görebiliyor ne de öğütlerini duyabiliyordu artık. Saxon öylesine kaygı duyuyordu ki üzerinde oturduğu kayayı var gücüyle sıkmaktan parmaklarının ucunu acıtmıştı. Billy uygun zamanı kolluyordu. İki kez atlamaya hazırlandı ama caydı. Sonunda suları boşalan düzlüğe kendisi atladı. Hall'un arkasından kayaya tırmandı ama yeterince hızlı davranamadığından yarı bele kadar ıslandı. Islandı ıslanmasına ya, saldıran dalga onu alıp götüremedi çekilirken. Saxon onları ancak ateşin yanında görünce rahat bir soluk aldı ve bir bakışta Billy'nin süklüm büklüm olduğunu gördü. Hal Billy'nin çıplak omzuna dostça vurup "Bir acemi için hiç de kötü değil" diye haykırdı. "Bu tırmanış benim bulduğum bir sınama şeklidir. Birçok kabadayı genç benimle birlikte bu tırmanışa girişmiş, daha yolun yarısına varmadan bırakmışlardır. Bunlardan yarım düzinesi büyük atlayışı becerememişlerdir. Bunu ancak atletler başarabilir."